16. Bilge bir İtalyan. Dantes çok uzun zamandır büyük bir sabırsızlıkla beklediği bu yeni dostu kollarını alıp zindana sızan hafif gün ışığının tamamen aydınlatması için onu penceresinin kenarına götürdü. Saçları yaştan çok çektiği kederden beyazlaşmış, delici bakışları kırlaşmış kalın kaşlarının altına saklanmış, hala siyah ve göğsüne kadar inen bir sakalı olan kısa boylu bir adamdı. Derin kırışıklıkların belirdiği yüzünün zayıflığı, yüz hatlarının ciddi görünümü, onun fiziki güçten ziyade manevi yetilerini kullanmaya alışkın biri olduğunu belli ediyordu. Ziyaretçinin alnı ter içindeydi. Giysisine gelince, lime lime olduğu için ilk halini tahmin etmek kolay değildi. En az 65 yaşında görünüyordu ama hareketlerindeki canlılığa bakılırsa uzun zaman hapiste kaldığı için bu kadar yaşlı görünüyordu. Genç adamın coşkulu davranışlarını bir tür keyifle karşıladı. Buz kesmiş ruhu bir an için yeniden ısınır ve bu ateşli ruha temas ettiği için erir gibi oldu. Özgürlüğe kavuşacağını sandığı anda karşısında ikinci bir zindan bulmak onu büyük hayal kırıklığına uğratsa da kendisine sıcak davrandığı, gösterdiği yakınlık için Dantes'e teşekkür etti. "Önce buraya gelişimin izlerini zindancınızın görmemesi için ne yapabileceğimize bakalım," dedi. "Gelecekteki huzurumuz onların neler olup bittiğini bilmemelerine bağlı." Bunun üzerine uyuğa doğru eğildi. Kilosuna rağmen kolayca kaldırdığı taşı alıp deliğe soktu. "Bu taş yerinden çok özensizce çıkarılmış," dedi başını iki yana sallayarak. "Aletiniz yok muydu?" "Ya sizin? Sizin aletiniz var mı?" diye sordu Dantes şaşkınlıkla. "Birkaç tane yaptım. Eye dışında makas, pens, manivela gibi bana gereken her şeyim var." "Ah, sabrınızın ve çabalarınızın ürünü olan bu aletleri görmek için sabırsızlanıyorum. Bakın, önce bir makas." Ve ona gürgen tahtasından bir sapı olan güçlü ve sivri bir alet gösterdi. "Bunu neyle yaptınız?" dedi Dantes. "Yatağımın millerinden biriyle beni yaklaşık 50 ayak öteden buraya getiren tüm yolu bununla kazdım." "50 ayak!" diye haykırdı dehşete kapılmış gibi görünen Dantes. "Alçak sesle konuşun genç adam, alçak sesle konuşun. Mahkumların kapıları sıkça dinlenir. Yalnız olduğumu biliyorlar. Olsun. Buraya ulaşmak için 50 ayaklık bir yolu kazdığınızı mı söylüyorsunuz? Evet, yalnızca benim zindanımı sizinkinden ayıran mesafe kadar. Yalnızca oranlama ölçeğimi düzenlemek için gerekli geometri aletlerim olmadığından eğimi yanlış hesapladım. 40 ayaklık bir elips yerine 50 ayaklık bir elips çizdim. Size söylediğim gibi dış duvara kadar ulaştığımı, bu duvarı deldiğimi ve ardından denize atlayacağımı sanıyordum. Ama odanızın açıldığı koridorun altından gireceğime koridor boyunca ilerlemişim. Bütün emeklerim boşa gitti çünkü bu koridor nöbetçilerle dolu bir avluya açılıyor." "Bu doğru," dedi Dantes. "Ama bu koridor zindanımın sadece bir cephesine bakıyor ve odamın 4 cephesi var." "Evet, kuşkusuz ama öncelikle şu duvar güçlü bir kayadan yapılmış. Kayalığı delmek için tüm aletlerle donanmış 10 madencinin 10 yıl çalışması gerekir. Diğer cephe müdürün bürosunun temellerine yaslanıyor olmalı. Kuşkusuz kapıları kilitli mahzenlere çıkıp yakalanacağız. Diğer cephe, biraz bekleyin. O cephe nereye açılıyor?" Bu cephe gün ışığının içeri sızdığı pencerenin bulunduğu yerdeydi. Gün ışığının içeri girdiği noktaya kadar giderek daralan ve bir çocuğun bile geçemeyeceği bu pencere, ayrıca en şüpheci gardiyanın bile bu yolla kaçılamayacağını düşünerek içini rahatlatan 3 sıra demir parmaklıkla kaplanmıştı. Ve ziyaretçi bu soruyu sorarken masayı pencerenin altına çekti. "Masanın üstüne çıkın," dedi Dantes'e. Söylediğini yapan Dantes, masanın üstüne çıktı ve arkadaşının niyetini tahmin ederek sırtını duvara yasladı ve iki elini uzattı. Zindanının numarasını söyleyen ve Dantes'in hala ismini bilmediği adam, yaşından beklenmedik bir çeviklikle, bir kedinin ya da bir kertenkelenin atikliğiyle önce masanın üstüne, ardından masadan Dantes'in ellerinin üzerine, sonra da genç adamın ellerinden omuzlarına çıktı. Zindanının tavanı ayakta dikilmesine izin vermediğinden iki büklüm olmuş bir halde başını ilk parmaklık sırasına doğru uzattı ve böylece yukarıdan aşağıya inceleyebildi. Bir an sonra başını hızla geri çekti. "Ah, ah!" dedi. "Bundan şüphelenmiştim." Ve Dantes'in bedeninden masaya süzüldü. Oradan da yere atladı. Kendisi de masadan yere inen genç adam, "Neden şüphelenmiştiniz?" diye sordu endişeyle. "Evet," dedi. "İşte böyle. Zindanınızın 4. cephesi dış bir koridora, devriyelerin geçtiği, nöbetçilerin gözlediği bir devriye yoluna açılıyor." Bundan emin misiniz? Bir askerin namlusunu ve tüfeğinin namlusunu gördüm ve beni fark etmesinden ürkerek hemen geri çekildim. Peki bu durumda, dedi Dantes, zindanınızdan kaçmanın mümkün olmadığını görüyorsunuz. Öyleyse, diye ekledi genç adam sorgulayıcı bir ses tonuyla. Öyleyse, dedi yaşlı mahkum, Tanrı'nın istediği olur. Ve yaşlı adamın yüz hatlarına derin bir boyun eğişi belli eden bir ifade yayıldı. Dantes, onca süredir beslenen bir umuttan böylesine makul ve bilgece vazgeçen bu adamın yüzüne şaşkınlığa karışan hayranlık dolu bir ifadeyle baktı. ''Şimdi bana kim olduğunuzu söylemek ister misiniz?'' diye sordu Dantes. ''Ah Tanrım, artık sizin için elimden bir şey gelmez. Buna rağmen sizi hala ilgilendiriyorsa elbette söylerim. Beni teselli edebilir, bana destek olabilirsiniz. Çünkü bana oldukça güçlü görünüyorsunuz.'' Başrahip hüzünle gülümsedi. ''Ben Başrahip Farya,'' dedi. ''Bildiğiniz gibi 1811'den beri İf Şatosu'nda tutukluyum. Ama 3 yılda Fenestrelle Kalesi'nde tutuklu kaldım. 1811'de beni Piemonte'den Fransa'ya naklettiler. İşte o dönemde Napolyon'a boyun eğmiş gibi görünen kaderin ona bir erkek çocuk verdiğini ve beşikteki o çocuğun Roma kralı olarak adlandırıldığını öğrendim. O zamanlar bana söylediğiniz gibi 4 yıl sonra o devrin devrileceğini hiç sanmıyordum.'' ''Şimdi Fransa'ya kim hükmediyor? İkinci Napolyon mu?'' ''Hayır, 18. Louis.'' ''16. Louis'nin kardeşi 18. Louis. Tanrı'nın buyrukları garip ve gizemli. Yükselttiği adamı indirip indirdiği adamı yükselten Tanrı'nın amacı ne olabilir ki?'' Dantes, dünyanın yazgılarıyla ilgilenmek için bir anlığına kendi yazgısını unutan bu adamdan gözlerini ayıramıyordu. ''Evet, evet.'' diye devam etti. ''Tıpkı İngiltere'de olduğu gibi.'' 1. Charles, ardından Cromwell, 2. Charles ve belki de 2. James'ten sonra bir damat, bir akraba, bir Orange prensi, bir başka ülkeden gelen bir yönetici kral olacak ve o zaman halka yeni tavizler verilecek. Bir anayasa yapılacak ve özgürlük gelecek. Siz bunu göreceksiniz delikanlı, dedi Dantes'e dönerek ve ona kahinlerinkini andıran parlak ve derin gözlerle bakarak. Bunu görecek kadar gençsiniz, bunu göreceksiniz. Evet, buradan çıkarsam. ''Ah, bu doğru.'' dedi başrahip Farya. ''Biz mahkumuz. Bazen bunu unutuyorum ve bakışlarım duvarları delip geçtiği için kendimi özgür sanıyorum. Peki ya siz neden tutuklandınız?'' ''Ben mi? Çünkü Napolyon'un 1811'de gerçekleştirmek istediği planı 1807'de düşledim. Çünkü Machiavelli gibi İtalya'yı küçük, zorba ve zayıf krallıklar yuvasına dönüştüren bütün o küçük prensliklerin ortasında tek ve büyük, güçlü ve yekpare bir imparatorluk kurulmasını istedim.'' Çünkü bana da ihanet etmek için beni çok iyi anlamış gibi davranan taçlı bir ahmakta Sezar Borgia'mı bulduğumu sandım. Bu 6. Alessandro ve 7. Clemens'in projesiydi. Asla başarıya ulaşamayacak. Çünkü Napolyon'un da gerçekleştiremediği bu projeye boşuna bir çabayla giriştiler. İtalya'nın lanetlendiğine hiç kuşku yok. Ve yaşlı adam başını öne eğdi. Dantes bir insanın böyle idealler için hayatını nasıl riske atabileceğini anlamıyordu. Gördüğü ve onunla konuştuğu için Napolyon'u tanıdığı doğruydu. Buna karşılık 7. Clemens'in ve 6. Alessandro'nun kim oldukları hakkında hiçbir şey bilmiyordu. ''Siz hasta olduğu sanılan rahip değil misiniz?'' diye sordu zindancının ve İf Şatosu'nun görüşünü paylaşmaya başlayan Dantes. ''Deli sanılan demek istediniz öyle değil mi?'' ''Bunu söylemeye cesaret edemedim.'' dedi Dantes gülümseyerek. ''Evet evet.'' diye devam etti Farya acı bir gülümsemeyle. ''Deli sanılan benim. Çok uzun süredir bu hapishanenin konuklarını eğlendiren benim. Ve umutsuz bir kederin bağrında yaşayan çocuklar olsaydı onları neşelendiren ben olacaktım.'' Dantes bir an hiç kımıldamadan sessiz kaldı. ''Yani kaçmaktan vaz mı geçiyorsunuz?'' dedi. ''Kaçmanın imkansız olduğunu anlıyorum. Tanrı'nın gerçekleştirmesini istemediği bir işi denemek Tanrı'ya karşı gelmektir.'' ''Neden cesaretinizi kaybediyorsunuz? İlk seferinde başarmayı istemek, Tanrı'dan çok şey beklemek demektir. Daha öncekinden farklı bir yöne doğru yeniden başlayamaz mısınız? Ama bu şekilde yeniden başlamaktan söz ederken daha önce neler yaptığımı biliyor musunuz? Bu aletlere sahip olmak için 4 yıl gerektiğini biliyor musunuz? 2 yıldır granit gibi sert bir toprağı kazdığımı ve kazıdığımı biliyor musunuz? Eskiden yerinden oynatamayacağımı sandığım taşları duvardan sökmem gerektiğini, bütün gün çalıştıktan sonra taş gibi sertleşmiş o yıllanmış çimantolardan bir avuç çıkarabildiğim için ne kadar sevindiğimi biliyor musunuz? Bütün o taş ve toprağı gömmek için bir merdivenin kubbesini delmem ve molozları artık bir avuç toz bile koyamayacağım kadar dolan o boşluğa doldurmam gerektiğini biliyor musunuz? Nihayet çalışmalarımın hedefe ulaştığını, bu görevi yerine getirmek için yeterince güçlü olduğumu sandığım anda, Tanrı'nın bu hedefi bana sadece uzaklaştırmakla kalmayıp bilmediğim bir yöne çevirdiğini bilmiyor musunuz? Ah, tekrar ediyorum, bundan böyle özgürlüğümü elde etmeyi denemek için hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü Tanrı özgürlüğümü sonsuza kadar kaybetmemi istiyor. Bir arkadaş edinmenin mutluluğunun, kurtulamayan mahkumun yaşadığı acıyı hakkıyla paylaşmasını engellediğini belli etmek istemeyen Edmund başını öne eğdi. Başrahip Edmund'un yatağına oturdu ve Edmund ayakta kaldı. Genç adam kaçmayı hiç düşünmemişti. O kadar olanaksız göründüğü için denemesi bile düşünülemeyen ve içgüdüsel olarak uzak durulan şeyler vardır. Yer altında 50 ayak kazma işini tamamlamak için bu işe 3 yıl emek harcamak, başarılı olunursa denize doğru dimdik inen bir uçurumla karşılaşmak. Nöbetçilerin mermileri sizi daha önce öldürmediyse paramparça olmak için bir kayalığın üzerine 50, 60, belki de 100 ayak yükseklikten atlamak. Tüm bu tehlikeler atlatılırsa bir fersah yüzmek zorunda kalmak. Tüm bunlar boyun eğmeye yeterdi ve gördüğümüz gibi Dantes bu boyun eğişi az kalsın ölümle sonlandıracaktı. Ama şimdi yaşlı bir adamın büyük bir kararlılıkla hayata tutunduğunu ve umutsuz çözümler için kendisine örnek oluşturduğunu gören genç adam, düşünmeye ve cesaretini ölçmeye başlamıştı. Bir başkası, aklına bile getirmediği bu işe girişmişti. Kendisinden daha yaşlı, daha güçsüz, daha beceriksiz biri. Sabrı ve ustalığı sayesinde yanlış bir hesaplamanın başarısızlığa uğramaya yeteceği bu inanılmaz girişim için gerekli bütün malzemeleri yapmıştı. Bir başkası bütün bunları yapabildiğine göre Dantes için hiçbir şey imkansız değildi. Faria 50 ayak kazdıysa o 100 ayak kazacaktı. Faria 50 yaşında 3 yıl çalıştıysa yaşı onunkinin yarısından az olduğuna göre o 6 yıl çalışacaktı. Başrahip bilge bir din adamı olarak İfşatosundan Daum, Rotenau ya da Lemer adalarına kadar yüzmeyi göze aldıysa denizci Edmund, denizin dibinde sıklıkla mercan kayaları arayan yürekli dalgıç Dantes, bir fersah yüzmekte mi tereddüt edecekti? Karaya hiç çıkmadan saatler boyunca denizde kalmamış mıydı? Hayır, hayır. Dantes'in sadece bir örnekle cesaretlendirilmesi gerekiyordu. Bir başkasının yaptığı ya da yapabileceği her şeyi Dantes yapacaktı. Genç adam bir an düşündü. ''Sizin aradığınız şeyi buldum.'' dedi yaşlı adama. Faria ürperdi. ''Siz mi?'' dedi. Doğruyu söylüyorsa Dantes'in cesaretini kaybetmesinin uzun sürmeyeceğini belli eden bir ifadeyle başını kaldırarak. ''Söyleyin bakalım ne buldunuz?'' ''Buraya kadar gelebilmek için kazdığınız koridor aynı yönde dış kulvara doğru uzanıyor, öyle değil mi?''
''Evet.''
''Koridor oradan 15 ayak uzakta olmalı. En fazla.'' ''Tamam o zaman. Koridorun ortasına doğru bir hacın kolu şeklinde bir kol kazalım. Bu sefer hesaplarınızı daha özenli yapacaksınız. Dış galeriye çıkacağız. Nöbetçiyi öldürüp kaçacağız. Bu planın başarıya ulaşması için sizdeki cesaretten ve bendeki eksik olmayan güçten fazlasına gerek yok. Sabırdan söz etmiyorum. Siz sabrınızı kanıtladınız ve ben de kanıtlayacağım.'' ''Bir dakika.'' diye yanıtladı başrahip. ''Sevgili dostum, nasıl bir cesarete sahip olduğumu ve gücümü hangi işte kullanmayı hesapladığımı bilmiyorsunuz. Sabra gelince her sabah akşamın işine, her akşam sabahın işine başlayarak sanırım yeterince sabır gösterdim. Ama beni iyi dinleyin delikanlı. Bunları masum olduğu halde tutuklanmış bir kulunu özgürleştirerek Tanrı'ya hizmet etmek için yaptım.'' ''Tamam o zaman. Yine aynı şey söz konusu değil mi? Kendinizi suçlu görmeye benimle karşılaştıktan sonra mı başladınız?'' ''Hayır ama suçlu konumuna düşmek istemiyorum. Şimdiye kadar sadece nesnelerle uğraştığımı sanıyordum. Sizse bana insanlarla uğraşmamı öneriyorsunuz. Bir duvarı delip bir merdiveni parçaladım ama bir göğsü delerek bir insanı yok edemem.'' Dantes hafif şaşırdığını belli eden bir hareket yaptı. "Nasıl?" dedi. "Özgür olmak varken vicdanınız sizi burada mı tutacak?" "Peki ya siz?" dedi Faria. "Neden zindancınızı masanızın ayağıyla öldürdükten sonra onun elbiselerini giyip kaçmayı denemediniz?" "Aklıma bile gelmedi de ondan," dedi Dantes. "Aslında böyle bir suç işlemek için duyduğunuz, hiç düşünmediğiniz içgüdüsel bir korkudan dolayı," diye karşılık verdi yaşlı adam. "Çünkü sıradan ve olanaklı şeylerde doğal arzularımız bizi doğru çizgiden sapmamamız konusunda uyarırlar. Kaplan doğası itibariyle yazgısından dolayı kan dökmek için sadece tek bir şeye ihtiyaç duyar. Koku alma duyusu onu avının yakınlarında olduğu konusunda uyarır. Hemen bu ava doğru hamle yapıp üzerine atlar ve onu parçalar. İçgüdüsüne itaat eder. Ama insan tam tersine kandan tiksindir. Onu katil olmaktan tiksindiren toplumsal yasalar değil, doğal yasalardır. Dante'sin kafası karıştı. Gerçekten de zihninde ya da daha doğrusu ruhunda kendisi farkına varmadan olup bitenlerin açıklaması buydu. Çünkü bazı düşünceler akıldan, bazıları yürekten gelir. Üstelik 12 yıllık tutukluluğum boyunca aklımdan ün salmış bütün kaçışları geçirdim. Kaçış denemelerinin nadiren başarıya ulaştığını gördüm. Mutlulukla sonlanan, büyük bir başarıyla taçlanan kaçışlar, özenle düşünülmüş ve ağır ağır hazırlanmış kaçışlardır. Beaufort Dükü'nün Vincennes Şatosu'ndan, başrahip Dubuque'nun Fort Levesque'ten ve Latude'ün Bastille'den kaçışları böyledir. Bazen şansın yaver gitmesiyle de kaçılır. Bunlar en mükemmel kaçışlardır. Bir fırsat bekleyelim. İnanın bana, böyle bir fırsat doğarsa ondan yararlanalım. ''Siz bekleyebildiniz.'' dedi Dantes iç çekerek. ''Bu uzun süreli çalışma sizi her an meşgul ediyordu ve sizi oyalayacak bir işiniz kalmadığında sizi avutacak umutlarınız vardı.'' ''Ben sadece bu işle uğraşmıyordum.'' dedi başrahip. ''Peki ne yapıyordunuz?'' ''Yazıyor, incelemeler yapıyordum.'' ''Demek size kağıt, tüy ve mürekkep veriyorlar.'' ''Hayır, onları ben yapıyorum.'' ''Kağıt, tüy ve mürekkep mi yapıyorsunuz?'' diye haykırdı Dantes. ''Evet.'' Dantes bu adama hayranlıkla baksa da söylediklerine inanmakta hala güçlük çekiyordu. Faria bu hafif kuşkuyu fark etti. ''Bana geldiğinizde size yaşamım boyunca Roma'daki Kolezyum'un gölgesinde, Venedik'te San Marco sütununun dibinde, Floransa'da Arno kıyılarında yaptığım gözlemlerde, araştırmalarımda edindiğim düşüncelerin sonucu olan ve günün birinde zindancılarımın beni İf şatosunun dört duvarları arasında kaleme almakta özgür bırakacaklarını hiç ummadığım eserimi göstereceğim. İtalya'da genel bir monarşi olasılığı üzerine bir inceleme adlı bir çalışma. Dört yapraklık formatlarla düzenlenmiş büyük bir kitap olacak. Onu yazdınız mı? İki gömlek üzerine kumaşı parşömen gibi kaygan ve düz hale getiren bir yöntem keşfettim. Demek kimyacısınız. Biraz. Lavoisier'i tanıdım ve Cabanis'le görüştüm. Ama böyle bir eser için tarih araştırmaları yapmanız gerekirdi. Kitaplarınız var mıydı? Roma'da kütüphanemde yaklaşık 5000 kitabım vardı. Onları tekrar tekrar okuyunca iyi seçilmiş 150 kitapla insani bilgilerin tamamının özeti olmasa da en azından bir insanın bilmesi gereken her türlü bilgiyi edinebileceğimi fark ettim. Hayatımın 3 yılını o 150 kitabı tekrar tekrar okumaya adadım. Öyle ki tutuklandığımda neredeyse hepsini ezbere biliyordum. Hapishanede hafızamı biraz zorlayarak hepsini eksiksiz hatırladım. Bu yüzden size Tukididis'i, Xenophon'u, Plutarkos'u, Titus Livius'u, Tacitus'u, Strada'yı, Jordan's'ı, Dante'yi, Montaigne'i, Shakespeare'i, Spinoza'yı, Machiavelli'yi ve Bosse'yi anlatabilirim. Size sadece en önemli olanları sıraladım. Demek birçok dil biliyorsunuz. Almanca, Fransızca, İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca gibi yaşayan 5 dili biliyorum. Eski Yunancam sayesinde modern Yunancayı da anlıyorum. Ancak iyi konuşamıyorum. Yine de şu an bunun üzerine çalışıyorum. Çalışıyor musunuz? Evet, bildiğim sözcüklerden oluşturduğum bir kelime dağarcığım var. Onları düşüncelerimi ifade edebilecek şekilde tekrar tekrar gözden geçirip düzenledim. Sandığım kadarıyla sözlüklerde 100.000 kelime olsa da gerektiğinde işime yarayacak yaklaşık 1000 kelime biliyorum. Çok akıcı konuşamasam da derdimi rahatlıkla anlatabilirim. Bu da bana yeter. Hayranlığı giderek artan Edmund bu garip adamın yeteneklerini neredeyse doğaüstü bulmaya başlıyordu. Herhangi bir konuda bir açığını bulmak isteyip sordu. Ama size tüy verilmeseydi böylesine kapsamlı bir kitabı nasıl yazabilirdiniz? Perhiz günlerinde bize verilen mezgit balığının kıkırdaklarıyla en mükemmelini yaptım. Bu bilinseydi herkes onu sıradan tüylere tercih ederdi. Bu yüzden çarşamba, cuma, cumartesi günlerini büyük bir keyifle bekliyorum. Çünkü bana tüy istihkakımı arttırma umudunu veriyorlar. Ve itiraf edeyim ki tarih çalışmaları en sevdiğim meşguliyetim. Geçmişe döndükçe bugünü unutuyorum. Tarihte özgür ve bağımsızca yol alırken tutuklu olduğumu hiç hatırlamıyorum. Ama ya mürekkep? Mürekkebi nereden buluyorsunuz? Eskiden zindanımda bir şömine varmış. Bu şömine ben gelmeden bir süre önce kullanılmaz olmuş. Yine de uzun süre ateş yakılmış. Bu yüzden içi kurumla dolmuş. Bu kurumu bana her pazar getirilen şarapla sulandırıyorum. Böylece çok kaliteli bir mürekkep elde ediyorum. Dikkat edilmesi gereken özel notları parmağımı delip kanımla yazıyorum. Peki bütün bunları ne zaman görebilirim? Diye sordu Dantes. Ne zaman isterseniz. Ah hemen şimdi! Diye haykırdı genç adam. Öyleyse beni izleyin. Ve yeraltı koridoruna girip gözden kaybolduğunda Dantes ardından gitti.